Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 25. ayrım. Genellikle neticeye gidecek en kestirme yolun, en basit ve ulaşılması en kolay yol olduğunu düşünürdü Tilki Sedat. Artık sahneye çıkma zamanı gelmişti ve şimdi son kazını oynamaya hazırdı. Paranın ne şekilde kendisine verilmesi gerektiğini açıklayan son mektubu keskin ailesine göndermeye hazırdı. İkinci mektubu da ilki gibi eldivenle ve gazete küpürlerinden kesilmiş yazılarla hazırlamış, kağıda itina ile yapıştırmıştı. Parmak izi yoktu. Postane seçimi de sorun değildi. Her şey düşündüğü gibi gelişiyordu. Aradan geçen günler, polisin çaresizliği, hiçbir suç deliline ulaşamamak, tüm gayetlere rağmen tek bir suçlu adayının ortaya çıkarılamaması, medyanın menfi neşriyatı, Keskin ailesinin son ümitlerinin de yıkılmasına neden olmalıydı. Sedat, Keskinlerin artık her istediğini kayıtsız ve şartsız yerine getireceklerine emindi. Gerçi şimdi işin en zor ve en tehlikeli bölümüne gelmişlerdi ama Sedat bu riski göze almak zorundaydı. Başarıya ulaşması için başka çaresi de yoktu. Herhangi bir aksilik zuhur etmezse 2 akşam sonra zengin biri olacaktı. O gece planını son bir kere daha baştan aşağı gözden geçirdi. Aksayan bir yan göremiyordu. Tabii en önemli husus Emre Keskin'in verilen talimata aynen uyması zorunluluğuydu. Ama adam çaresizdi ve herhangi bir çılgınlığa kalkışacağına ihtimal vermiyordu Sedat. Aksi halde çocuğu öldürmek zorunda kalacaktı. Sedat bundan evvel 4 kişiyi öldürmüştü ama vicdanen rahattı. Bunların hiçbirini isteyerek katletmemişti. Hepsi çaresizlik tahtında ve tehdit anında olmuştu. Hatta nefsi müdafaa bile denilebilirdi. Dördünde de silahlı bir çatışmanın ortasında bulmuştu kendini ve o öldürmezse hasımları kendisini vuracaklardı. Yine de küçük ve masum bir çocuğu öldürmenin kolay olmayacağını biliyordu. Ama çaresiz kalırsa bunu da gözünü kırpmadan yapabilirdi. Yaşamın değişmez kuralıydı bu. Yaşamak için öldürmek zarureti. Pek insani bir yanı yoktu fakat tabiatın kurallarını o tanzim etmemişti ki. O sadece bu oyunun bir piyonuydu ve oyunu kurallarına göre oynamak zarureti vardı. Keskinlere teslim edeceği mektup hazırdı. Eldivenlerini çıkarmadan mektubu kaldırıp sakladı. Yarına kadar zarfı evinde güvenli bir yere koydu. Sonra saat 7'ye yaklaşırken evinden çıktı. Şimdi Balat'taki çocuğu sakladıkları depoya gidebilirdi. 2 gecede bir bu ziyareti yapıyordu. Sürenin uzaması başta hayrı olmak üzere Mine'yi de oldukça rahatsız etmişti. Uzun müddettir kapalı, boş bir depoda ve gerilim altında zamanın geçmesini beklemek herkesin sinirlerini yeterince yıpratmıştı. Onları her gördüğünde asaplarının daha da bozulduğunu fark ediyordu. Ellerinden geldiğince bunu belli etmemeye çalışsalar da rahatlıkla anlıyordu. Asıl hayret verici nokta ufak çocuğun şartlara inanılmaz uyumuydu. Oğlanın sorun yaratacağını, belki de şiddete başvurmak zorunda kalacağını düşünmüştü hep. Oysa çocuğun gıkı bile çıkmamıştı. Sanki yıllardır o insanlarla yaşıyormuş gibi uyumluydu. Küçük kalp, uysal, sessiz ve genelde sokulgan bir çocuktu. Kesinlikle onun kafasına bir kurşun sıkmak istemezdi, lakin mecbur kalırsa yapacağı başka bir şey de yoktu. Evinden çıktı. Akşam vakti sokaklar evlerine dönmeye çalışan insanlarla doluydu. Arabasına bindi ve Balat'taki depoya doğru sürmeye başladı. Bu akşam diğer ortaklarına işin sonuna geldiklerinin müjdesini verecekti artık. Hayriye her zaman güvenirdi. Nitekim depoda Hasan ve Ökkeş'e tampon olma görevini eski dostu yine başarılı ifa etmişti. Gerçi itiraf etmeliydi ki planın en zayıf halkaları olan çocukluk arkadaşları da şimdiye kadar açık vermemişler, uyumsuzluk sağlamamışlardı. Özellikle Hasan'dan hep çekinmişti. O dengesizin tekiydi. Menfaati uğruna babasını dahi satabilecek karaktere sahipti. Ama bu ana kadar olumsuz bir davranışta bulunmamıştı. Yine de onlardan huylanıyordu. Şayet Hasan bu depoya sahip olmasaydı asla onu bu işe sokmazdı. Ne var ki çocuğu saklayabilmek için o metruk depo en ideal yerdi. Hepsine birer birer baktı Tilki Sedat. Solgun ışığın altında küçük kalp sıhhatsiz ve yorgun görünüyordu. O yaştaki çocuk normalde hareketli ve cevval olurdu. Oysa 10 günden beri oğlan devamlı portatif karyolanın üzerine kımıldamadan oturuyordu. Kabul etmeliydi ki 5 yaşındaki bir çocuk için oldukça zor günlerdi. İçinden umarım babası da Alp kadar uyumlu çıkar diye düşündü. Mine'yi tanımakta zorlandı. Sanki 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Adeta çökmüştü. Gözlerinin çevresinde halkalar oluşmuş, zayıflamış gibi geldi Sedat'a. Cildi normal gün ışığını hasretten sararmış, solmuştu. Saçları dağınık ve bakımsızdı. Sırtındaki eşofman bumburuştu. Tahammülün son kertelerinde olduğu açıkça belliydi. Yine de iyi dayandığını kabullenmek zorundaydı. Hayri de öyleydi. Gergin ve sinirli. Onun özgürlüğüne çok meraklı olduğunu iyi bilirdi. Bu kadar süre bir mahpus gibi deponun içinde tıkılı kalmak asabını bozmuş olmalıydı. Ağır ağır bakışlarını Hasan'la Ökkeş'e çevirdi. En rahatı onlar olmalıydı. Ne de olsa bu ikisi tüm vakitlerini dışarıda geçiriyor, sadece günde 2 defa depodakilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uğruyorlardı. İçeride kalışları da yarım saati geçmiyordu. Fakat nedense Tilki'nin tecrübeli bakışları onlar üzerine kayınca ikisi de tedirgin olmuş gibi yerlerinde huzursuzca kıpırdandılar. Sedat hepsini süzmeye devam etti. Hala konuşmaya başlamamıştı. Yüzünün keskin hatlarından ise bir mana çıkarmak imkansızdı. Suratı kötü bir haber verecek gibi gergin ve asıktı. Merakını yenemeyen Bine ilk soruyu sordu. Bir terslik mi var? Keyifsiz görünüyorsun Sedat. Küçük çocuk dahil hepsi Tilki'ye baktılar. İçlerini huzursuz bir hava kaplamıştı. Sedat soruyu cevapsız bıraktı. Depodakilerin birer birer yüzlerine bakmaya devam ediyordu. Abi bir şey oldu değil mi? Diye mırıldandı Ökkeş. Korkuyordu. Bugün kendisini takip eden o kadından pirelenmişti. Yoksa polis izimizi mi buldu? Soru Sedat'a yönelikti ama müdahale Hasan'dan geldi. Saçmalama. Bir şey olduğu yok. Yine ötleklemeye başlama. Sedat birden gülümsemeye başladı. Haberler iyi. İşin sonuna geldik. 2 gün sonra bütün sıkıntılarımız bitiyor ve hepiniz hak ettiğiniz paralara kavuşacaksınız. Yarın son mesajımı Keskin ailesine ulaştıracağım. Sonraki günde her şey bitecek. Parayı alıp çocuğu teslim edeceğiz. Tilki'yi dinleyenler de rahatlama oldu. Nihayet bu azap bitiyordu. Yalnız Sedat'ın gözünden bir şey kaçmadı. Herkesin yüzü sevinçle aydınlandığı halde Hasan memnun görünmüyordu. Ne o? Bu habere sevinmedin mi Hasan? Dedi Sedat. Sevinmez olur muyum Sedat abi? Ayıp ettin. Tilki üstelemedi ama sezleri güçlüydü. Beklediği sevinç emarelerini alamadığını duyumsamıştı. Bunun bir nedeni olmalıydı. Aralarında en açı, en az sevinç göstereniydi. İlk sevinç dalgası geçince Hayri Sedat'a yaklaştı. Çocuğu nasıl teslim edeceğiz? Diye sordu. Takma kafana, onun da yolunu buldum. İyi de nasıl ve ne zaman? Tilki güvendiği arkadaşına soğuk bir şekilde baktı. Acele etmeyin. Her şeyin bir sırası var. Zamanı gelince size söyleyeceğim. Hayri işkilli bir şekilde fısıldadı. Çocuğa bir zarar gelmeyecek değil mi Sedat? Aralarında babalık duygusunu tatmış tek insan Hayri'ydi. Onun bu soruyu sormasının tek nedeni depoda ufak Alp'e geçirdiği 10 gün olmalıydı. Çocuğa ısınmıştı Zahir. Bakışları gayri ihtiyari Alp'e kaydı. Çocuk süzülmüş, yorgun haliyle bile cana yakın ve sevimliydi. Onun başına bir şey gelmesini Tilki de içtenlikle istemiyordu. Hayri'nin sorusuna hemen karşılık vermedi. Sana bir soru sordum Sedat. Cevap ver. Hayri'nin sesi ilk defa sert ve otoriter çıkıyordu. Depodakiler bu tonu yadırgamışlardı. Az konuşan bu adam şimdi sonucu kesin öğrenmek istercesine dikleşiyordu. Biraz da babasına bağlı, dedi Sedat. Parayı öderse sorun yok. Ya ödemezse? Ya son anda bir aksilik zuhur ederse? O zaman ne olacak? Depodaki olumlu ve neşeli hava birden yerini sessizliğe bıraktı. Gözler yeniden Tilki'ye çevrildi. Mine Sedat'tan çıkacak cevabı beklemeden usulca çocuğu kollarına doladı. Tilki kısa bir duraklamadan sonra homurdandı. Her şey yolunda giderken böyle olumsuz şeyler düşünmeyin. İşin yüzüp yüzüp kuyruğuna geldik. Şimdi parayı toplama zamanı. Hayri'nin sesi daha da dikleşti. Bilmek istiyorum Sedat. Çocuğun akıbeti ne olacak? Tilki'nin kafası yavaş yavaş atmaya başlıyordu. Hayri'nin ısrarı hoşuna gitmediği gibi sıkıcı olmaya da başlamıştı. Hayri'ye güvenir ve severdi ama mazisini sağladığı deneyim İşlerin aksi gitmesi halinde çocuğu yaşatmalarının imkan kalmayacağını bilecek nitelikteydi. Hala bu ısrarını anlamıyordu. Gevşeklik, merhamet tepkileri niyeydi? Gerekirse ne yapacağımı bilmen gerekir, diye homurdandı tilki. Hayri de aynı kararlılıkla karşılık verdi. Bu çocuğa daha fazla kötülük yapılmasını istemiyorum. İki eski dost Hasan gibi bakıştılar. Kritik bir an yaşıyorlardı. Hasan, Ökkeş ve Mine merakla sürtüşmenin sonucunu beklemeye başladılar. Her üçü de Sedat'a karşı gelinemeyeceğini bilirlerdi. Tilki onların lideriydi ama Hayri'yi yeterince tanımıyorlardı. Bu kadarlık karşı koyuşu bile cesaretti. Sedat bakışlarını eski arkadaşının gözlerinden ayırmadı. Ne var ki artık ona güvenemeyeceğini gayet iyi anlamıştı. Planı son safhasına gelmişken adlarında bir ihtilafın patlak vermesini de istemiyordu. Gülümsemeye çalıştı. Lakin yüzüne yayılan tebessümü buz gibi soğuktu. İşi alttan almaya çalıştı. Belli ki hepiniz yorgun düşmüşsünüz. Sinirleriniz laçka olmuş. İşin tam sonuna geldiğimiz bir anda bu tartışmak çok yersiz. Dua edin de her şey yolunda gitsin. Bir aksilik çıkmasın. O zaman sonuç herkesin istediği gibi olur. Yine bir sessizlik oldu. Bu sessizlikten istifa eden Hasan, Hayri'ye bir göz attı. Galiba Hayri daha fazla üstelemeyecekti. Abi, dedi Tilki'ye. Başka bir emrin yoksa ben gideceğim. Yarın annem ameliyat olacak da hastaneye bir uğramak istiyorum. Sedat bakışlarını zoraki Hasan'a çevirdi. Git, diye mırıldandı. Ama yarın akşam 7'de burada ol. Size son talimatlarımı vereceğim. Tamam abi, anlaşıldı, diyen Hasan aceleyle çıkışa doğru yürüdü. Bir an evvel onlardan uzaklamak ister gibi bir hali vardı. Sanki Ökkeş de bu sıkıcı ortamdan kaçmak istiyordu. Hasan depodan ayrılınca o da Tilki'ye dönüp kısık bir sesle sordu. Benden bir isteğin var mı Sedat abi? Sen bekle, dedi Sedat. Hoşuna gitmese de beklemek zorunda kaldı Adanalı. Huzursuzca gözlerini kırpıştırdı. Acaba Tilki neden kendisini bekletmişti? Depoda kalanların yarınki gereksinimlerin listesini mi verecekti? Hayır, diye düşündü. İhtiyaç listelerini hep Mine ile Hayri yazdırırlardı. Tilki onu bekletiyorsa başka bir nedeni olmalıydı. Huylanmaya başladı. Bilmediği bir şey mi dönüyordu acaba? Yoksa Tilki, Hayri denen arkadaşından huylanmış, yani bazı angaryalar mı çıkaracaktı üstüne? Hasan'ın bahane bulup sessizce ortadan kaybolmasına bozulup küfretmeye başladı içinden. O deyus da hep böyle zor anlarda sıvışmayı becerirdi. Bunca yıllık arkadaşı olmasına rağmen Adanalı müthiş çekinirdi Sedat'tan. Acaba niçin bekletiyordu kendisini? Tilki'nin kapatmasıyla da Hayri ile de soğuk bir şekilde vedalaştığını gördü. Hadi gidelim, dedi Ökkeş'e. Birlikte sokağa çıktılar. Hava her zamanki gibi soğuktu. Ökkeş kalın gemici tarzı yarım ceketinin yakasını kaldırdı soğuktan korunmak için. Etrafa bakındı. Tilki'nin arabasını göremedi. Araban nerede abi? Diye sordu. Az ileride. İskeleye yakın. Seni benim kamyonetle iskeleye bırakayım mı? İster misin? Yürü bakalım biraz şöyle. Seninle konuşacaklarım var, diye homurdandı Sedat. Hayrola abi, bir şey mi oldu? Asıl olanları sen bana anlatacaksın. Neyi abi? Zevzeklenme Ökkeş. Sizleri iyi tanırım. Neler oluyor? Ökkeş'in korktuğu başına geliyordu. Titremeye başladı. Tilki'yi sinirlendirmeye gelmezdi. Kafası atınca en olmayacak şeyleri rahatlıkla yapabilirdi. Hasan inkara kalkışmıştı ama Hasan'ın da o kızıl saçlı kadının huylandığını gayet iyi anlamıştı Ökkeş. Neden acaba Hasan o olayı umursamaz tavırlar takınmıştı? Yoksa bilip de kendisini açıklamadığı bir durum mu vardı? Belki de polisin peşlerinde olduğunu Tilki de biliyordu. Ama korktu Ökkeş. Kadının kendisini takibe kalkışmasında özellikle bir hata varsa kendi üzerine yıkılmasına sebep olabilirdi. Hatta Hasan bilerek de hatayı üzerine yığabilirdi. Akıllı davranmaya çalıştı Adanalı. Yok bir şey be abi. Hayri'nin dikleşmesini mi kastediyorsun? Hayır, Hasan'ı soruyorum. Siz ikiniz de aynı kaba sıçarsınız. Söyle şimdi, ne hatlar çeviriyorsunuz? Ökkeş birden kıpkırmızı oldu. Ne diyeceğini şaşırdı. Galiba Tilki ağzını arıyor, kendisine olanları anlatıp anlatmayacağını deniyordu. Aniden paniğe kapıldı. Gerçekten de bir şey bilmiyordu. Fakat bugün peşine takılan o kızıl saçlı kadının polis olma ihtimali fazlaydı. Kim ne derse desin, Hasan ondan huylanmış, sonra da kendisini uyutmaya kalkışmıştı. Bir şeyler gizliyordu Hasan. Ökkeş'in yüzündeki kızarıklık daha da arttı. Susmaya gelmezdi. Ortada bir tehlike varsa bu hepsi için geçerliydi. Polis birinin izini ele geçirdiyse gerisi çorap söküğü gibi gelirdi. Yutkunmaya başladı. Tilki birden top gibi patladı. Ulan Ökkeş, ötsene, bekletme beni. Vallahi abi, ben bir şey yapmadım. Anam avradı mı olsun, kimseye ağzından tek bir kelime çıkmadı. Ama Adanalı biliyordu. Bugünkü takip olayını Tilki'ye anlatırsa Hasan müthiş bozulacak, belki de ömür boyu kendisiyle selam sabuğa kesecekti. Çünkü Sedat'a olayı anlatma diye tembihte bulunmuştu. Fakat Sedat gerçeği biliyorsa susması çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bir suçlu gibi önüne baktı. Sonra her şeyi tüm detayıyla aklının erdiği kadar Tilki'ye anlattı. Hasan'ın bozulmasını Sedat'ın gazabına tercih ederdi. Tilki sadece dinledi. 25. ayrımın sonu, sayfa 261, devamı 26. ayrımda.